bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Suya sabuna dokunanlar. Özcan Yeniçeri. Düşünce Kitapları. Tutibay Yayınları. 1. baskı Nisan 1999 Ankara. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. İktidarın nimetlerinden yararlanamadığı için iktidara karşı olanların, ihale bağlayamadığı için isyan edenlerin, inancın tadına varamadığı için ateist kesilenlerin inandırıcılıklarının ne olacağının takdirini başkasına bırakmak gerekir. Kişi neyi bilmiyorsa onun düşmanıdır. Cahillik düşmanlığın olmazsa olmaz şartıdır. Kendini bilmeden, tarihinden habersiz, kültürel ve sosyal değerlerini özümsememiş kişilerin aldıkları eğitimin seviyesi ne olursa olsun onlar gerçek birer cahildir. Bu cümleler elinde tuttuğunuz kitabın içinden tesadüfen alındı. Kitabı okuyanlar bu cümle gibi nice cümleyle karşılaşacaklar. Kitabın daha ilk sayfasından itibaren dokunmaya başlayan Özcan Yeniçeri, keskin kalemiyle en çok suya sabuna dokunmayanlara dokunacak. Yeniçeri'nin uzun süren emekleriyle hazırladığı Suya Sabuna Dokunanlar kitabını okuduğunuzda kendinize, insanlara ve olaylara bakışınızda önemli değişikliklerin olacağına inanıyoruz. Takdim. Bir milletin üstün medeniyetler kurabilmesinin asgari şartı, millet mensuplarının bir fikri standarda ulaşmış ve milletin seçkinlerinin kendi kafasıyla düşünebilme seviyesini yakalamış olmasıdır. Tarihinde insani vasfıyla bugün dahi emsali bulunmayan medeniyet hamlelerine öncülük etmiş ve örnek alınan siyasi, sosyal, ekonomik yapılar ihdas etmiş Türk milletinin bugün yaşadığı durum gerçekten esef verici bir mahiyet arz etmektedir. Aşkını, yaratıcı gücünü, tefrik kabiliyetini ve kendi olma iradesini yitirmiş bulunan Türk milleti, kendisini harekete geçirecek ve potansiyelinin fiiliyata dönüştürecek öncü fikir adamlarına muhtaçtır. Özcan Yeniçeri, yukarıda söz edilen özelliklere sahip bir ilim, irfan ve fikir insanıdır. Onun yegane derdi, toplum geneline hakim olan süfliliği kaliteye, slogancılığı tefekkür yanlısı olmaya dönüştürmek ve toplum seçkinlerini de bu toprağa yabancı olmamaya, bu toprağın insanlarıyla hemhal olmaya davet etmektir. Bu iki ana eksende şekillenen endişeler, Özcan Yeniçeri'nin olayları anlamlandırma çabalarını teşvik etmiş, hem kendisiyle dertleşerek ve hem de toplumla yüzleşerek bu kitabı yazmasına sebep olmuştur. Daha önce Yozlaşma ve Yabancılaşmaya Karşı İtirazlar adlı kitabında altını çizdiği kimi hususları bu kitabında detaylandıran Yeniçeri, ilkeler silsilesi sunarak adeta ideal insan ve toplum prototiplerini de ortaya koymuştur. Yaptığı isabetli teşhis ve mantıklı tahliller, verdiği bilgece nasihatler ve sunduğu ona özgü aforizmalarla okuyucunun dikkatini sürekli uyanık tutan yazar, kimi zaman da aşağıdaki cümlelerde olduğu gibi okuyucuyu buruk bir gülümsemeyle baş başa bırakmıştır. Türkiye'de bir takım insanlar Çanakkale'de canını, Güneydoğu'da kanını, tarlalarda terini dökme hakkına sahipken, bir takım insanlar da solaryumlarda rengini, diskoteklerde terini ve kumarhanelerde stresini atma hakkına sahiptir. Doğrusu onu okudukça bu ülkede ne büyük saçmalıklar, ne anlamsız uygulamalar, ne acımasız manipülasyon ve yönlendirmeler olduğunu daha iyi anlıyor insan. Çöplüklerde ekmek arayan açına, tedavi olamadığı için hastane kapısında sancıdan kıvranan hastasına, kuyruklarda ölen emeklisine ağlamayanlar, bilmem kaç trilyonluk yüzüğüyle gömülen Diana'ya ağlıyorlarsa bunda bir yanlışlık vardır. Böyle bir toplumun heyecan, his, tutku, acı, vefa, değer, aşk ve sevgi kavramlarında bir karmaşa var demektir. Bütün derdi hakikatin saf ışığına ulaşarak daha iyi yarınların hazırlanışına bir katkıda bulunmak olan bu anlamda, haksızlık ve adaletsizliğe, süflilik ve bayağılığa, kalitesizlik ve niteliksizliğe, slogancılık ve kolaycılığa başkaldıran bir insanın kitabını tutuyorsunuz şu an elinizde. Ve bu kitabı bitirdiğinizde iktidar ilişkilerinden tarihimizdeki acı dolu ibret sayfalarına, jeopolitik ve jeostratejik çözümlemelerden nasıl yönetici olunacağına, manipülasyonun çeldirici gücünden kişilik tariflerine, amansız ihanet misallerinden fanatiklik tuzağına kadar çok geniş bir yelpazede ve çok çeşitli konularda gezindiğinizi fark edeceksiniz. Dahası yazarın çığlık gibi ruhunuzu saran üslubu sebebiyle kitabı bitirinceye kadar sezemeseniz de kitabı bitirdikten sonra ülkeye ve topluma, olay ve olgulara çok farklı bir açıdan bakmaya teşvik edildiğinizi göreceksiniz. Maşeri vicdanın seviyeli ve derli toplu sesi olan bu kitap, son yıllarda bu boyutta ve çapta yazılan ender eserlerden biridir. Çok söze ne hacet, okuduğunuzda abartmadığımı göreceksiniz. Kubilay Kavak. Sunarken. İnsanlık bilinen 6000 yıllık tarihinin en önemli virajını dönüyor. 21. yüzyılda geleneksel biçimiyle din, aile, ahlak, kadın, töre, insanlık, tarih ve iktidar gibi kavramlar tartışmaların odak noktasını meydana getirecektir. 21. yüzyılın şeytanları, melekleri ve putları çok daha farklı olacaktır. Dünyanın birbiriyle bütünleştiği, daha doğrusu iç içe girerek karma karışık bir hale geldiği çağda insanoğlu eskiye oranla çok daha fazla yalnızlaşacaktır. Hem cinsleriyle kuramadığı iletişimi insanlar, bilgisayarlar, siborglar ve robotlarla kurmak zorunda kalacaklardır. Gelecekte insanlar bugünkünden çok daha fazla yüzlü olacaktır. Her şeyi siyasileşmiş, iktidar ve hükmetme tutkusu içinde yapamayacağı hiçbir şey bulunmayan bir insanlık anlayışı, bütün kurumları bir ahtapot gibi sarmaya devam etmektedir. Esecek rüzgara göre ya sağ cebinde bir acımasızlık belgesi ya da sol cebinde insan sevgisi belgesi çıkarıveren insanlar içinde kişinin ayakta kalabilmesi gittikçe güçleşmektedir. Hele hele güç sahibi, para babası ve etkin olunan bir zamandan sonra yalnızlığa bürünen insanların erdem ve onurlarını korumalarının başlı başına bir sorun halini alacağı daha bugünden belli olmuştur. Aşağıdaki sözleri söyleyenlerin hiç de haksız olmadıklarını küçücük hayat tecrübesi olanlar bile anlayabilecektir. Ayağım özengide olduğu günlerde herkes dostum, herkes benim iyiliğimi isteyen kişiydi. Benden akıllı ve tecrübeliler dahi gelip benden tavsiye isterlerdi. Ağzımdan çıkan ahmakça sözler dahi bir hikmet incisi olarak kabul edilirdi. Gölgeme selam verirler, akılları sıra beni göklere çıkarıp neredeyse peygamber ilan duygusu yaratır, kendimden ve bu insanlardan nefret ederdim. Tanrım, beni dostlarımdan koru. Siyaseti ahlakileştirmeyi an içenlerse, ahlaklarını siyasileştirerek sorunu çözdüklerini sanmaktadırlar. Bütün bu kokuşmuş ilişkiler manzumesi içerisinde fanatikliğin pençesine düşen insanlarla yaşamak başlı başına sorundur. Birçok insan için renkler yalnızca siyah ve beyaz, insanlar dost ve düşman, fikirler iyi ve kötü, tavırlar haince ya da kahramancadır. Modern dünyanın bireyi sağduyusunu kaybetmek üzeredir. Bu, kutsalın ya da kutsallığın, değerin ya da değerler manzumesinin azlığından değil, çokluğundandır. Fakirlikten değil, zenginliktendir. Gece konduda yaşayanlardan çok saraylarda ya da villalarda yaşayanların intihar etmeleri de bu yüzdendir. İnsanları geleceğin meçhullerine karşı koruyabilmek, onları bilgi, deneyim ve beceri yönünden güçlü hale getirerek mümkün olabilir. Bilgi çalışılarak, deneyim yaşayarak elde edilir. Bu amaçla tarihin bize sunduğu ibret belgesi niteliğindeki olayları doğru algılayarak insan, iktidar ve siyaset üçgeni içinde yerli yerine oturtmak gereklidir. Tarih yürek yakmasaydı, normallik savunmada kalmasaydı, dürüstlük yargılanmasaydı, fahişeler namus kavramlarını tartışır olmasalardı, hırsızlar bu denli baskın çıkmasalardı, dal kavukluk kariyer ölçüsü haline gelmeseydi ve nihayet insanlar yüzlerine bu kadar kalın maskeler takmasalardı, belki de bu yazılar hiçbir zaman kitap haline gelmezdi. Doçent Doktor Özcan Yeniçeri. Sayfa 1. 1. Bölüm. Yüreğimizi sızlatanlar. Tarihten alınması gereken dersler. 1. Nöbet tutan Mehmetçiğin idamı. Kelimelerle, simgelerle ya da mısralarla ifadesi mümkün olmayan duygular vardır. Öyle diyor şair, arı bal yapar fakat balı ifade edemez. Gerçekte sorun anlatma yeteneğiyle ilgili değildir. Sorun, içinizi burkan bir duygu veya midenize oturan bir ağrının ya da yüreğinizi yakan bir sevginin yeryüzünde kullanılmış hiçbir kelime, simge ve kavramla anlatılamamasıdır. Bazı şeyler yaşanır, hissedilir ancak anlatılamaz, hatta açıklanamaz. Bireylerin olduğu gibi onların meydana getirdiği toplumun maşeri vicdanını, kolektif yüreğini yakan, içlerini kavuran bazı olaylar vardır ki hatırlandıkça yürek yakar, iç sızlatır. Yutkunursunuz, boğulacak gibi olursunuz, susarsınız ve kimi zaman ufka, kimi zaman da karanlıklara gözlerinizi mahkum ederek unutmaya çalışırsınız. Yakınlarınızdan birinin ölümü, göz göre göre yapılan bir haksızlığa ya da hainliğe cevap verememe bu türden duygular yaratır. Böyle durumlarda en iyisi unutmaktır. İşte tarihi adam gibi okuyamama, böyle olayları yeni nesillerin anlayamaması sonucunu doğurmaktadır. Anlatacağımız, günümüzdeki bazı kadir bilmezliklerin ve vefasızlıkların dünkü durumunu hatırlatan ibret dolu yüzlerce olaydan birisidir. Olay aynı ile vaki olup tarihe geçmiştir. Bu olayı eski Osmanlı valilerinden ve mebuslardan Tahsin Uzer, Makedonya Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi adlı hatıralarında şöyle anlatır. Hükümet her nasılsa bu hareketlere karşı uyanık davrandı. Kosova ve Serez'e yığınak yaptı. Tam bu sıralardaydı ki, Manastır ve Mitroviçe Rus konsolosları, biri jandarma ve diğeri de Arnavut tarafından peş peşe öldürüldüler. Manastır konsolosu son derece şımarmış, Vali Ali Rıza Paşa'nın aczinden yararlanarak Bulgarların adeta koruyucusu kesilmişti. Bulgar komitecileri demir yollarına saldırırken, Vali Müşir Ali Rıza Paşa, Rus ve diğer tanınmış konsoloslarla Bukova mesiresinde zevk ve safa ile meşguldü. O gün Rus konsolosu, Bukova mesiresinden dönerken, jandarma karakolu önünde nöbet tutan erin kendisine saygı duruşunda bulunmamasına kızmış ve arabasını durdurup nöbet tutan eri tokatlamıştır. Bu küstahça saldırıya tahammül edemeyen karakol nöbetçisi silahını ateşleyerek konsolosu öldürmüştür. Halepli Ethem Paşa başkanlığında kurulan harp divanı, zavallı jandarmayı ölüme mahkum ederek kurşuna dizdi. Kosova'nın Mitroviçe konsolosunu benzeri küstahlık nedeniyle öldüren Arnavut'un akıbeti de asılmayla sonuçlandı. Çabuk unutuyoruz ama bir kez daha hatırlayalım. Hani şu peşmergelerin Türkiye'ye sığındıkları sıralarda bir kaymakamımızın çekiç güçte görevli bir İngiliz subayı tarafından tokatlanması olayı vardı. Kaymakamımız bu olayı son derece soğukkanlı bir biçimde karşılamış, o zamanın hükümeti de bu olayı vakayı adiyeden karşılayarak unutulmaya terk etmiş ve unutulmasını sağlamıştı. Bir de şu Libya'nın Amerikan uçağına sabotaj yaparak 300 kişinin ölümüne sebep olmaktan sanık iki ajanını Amerika'nın savaş ilanına rağmen teslim etmemesi olayı var. Hani şu bedevi, çöl insanı, ilkellik ve benzeri aşağılayıcı sıfatlarla nitelendirdiğimiz Kaddafi'nin tutumu. Doğaldır. Biz devletin yüce menfaatleri için kardeşin kardeşi öldürmesine izin veren tarihi bir geleneğin sahibiyiz. Aslında kurşuna dizilen Rus konsolosunu vuran Mehmetçik değil, Türk devletinin şerefi, ahlakı ve namusudur. Rus konsolosu da Mehmetçiği değil, onu temsil eden devleti tokatlamıştır. Halepli Ethem Paşa'nın başkanlığını yaptığı harp divanı mensuplarının içlerinin Mehmetçiği kurşuna dizerken sızladığını da hiç sanmıyorum. Zira onların da Rus konsolosu gibi soy farklılığı vardı. Uzun yıllar Bulgaristan'da her türlü Bulgar zulmüne karşı direnmiş, oradaki Türklerin haklarını, şereflerini ve onurlarını yiğitçe savunmuş, sonra da Türkiye'ye gelmek zorunda kalan bir araştırmacı anlatmıştı. Bu soydaşımızı bir gün Bulgaristan'da Abdülhamit'in jurnalcisinin torunu olan bir zat şu sözlerle uyarır. Sen buradaki Bulgar yönetimine karşı neden bu kadar atılgansın? Eğer güvendiğin Türkiye ise yanlış yapıyorsun. Sen orada Türk'ün devleti olduğunu mu zannediyorsun? Zira orayı gerçek anlamda Türkler yönetmiyor. Yarın başın sıkışınca sana Türkiye devleti sahiplik etmez. Amerika, Kuzey Irak'ta kullandığı Amerikan asıllı olmayan peşmergelerine bile sahip çıkarken, biz Türkler düşmanları memnun etmek için kendi öz evladımızı kurşuna dizebiliyoruz. Bu ülkenin milli şairleri onun için kendilerini öz yurdunda garip, öz vatanında parya olarak görüyorlar. Ya da hanumansız bir serseriyim kendi öz diyarımda diyebiliyorlar. Kahramanlarını idam eden bir ülke olarak şöhret yapmışsanız bunun psikolojik ağırlığı altından kalkamazsınız. Birileri bu ülkeyi kendi öz çocuklarını yiyen pis kedi olmaktan kurtarmalıdır. Yoksa dün Bulgaristan'da vuku bulan ve içimizi yakan bu olaylar bir gün başka yangınlara da sebep olabilir. Devleti var eden şerefli insanlar olmadan devlet var olamaz. Olsa bile manda altında yaşamayı kabul eden, onursuz ve erdemsiz bir sürüngenler topluluğu haline döner. Zira özgür vatan, yeri geldiğinde bedelini ödeyebilmeyi göze alabilenler tarafından inşa edilebilir. 2. Hain Bulgar Yanko'nun ödüllendirilişi. Müslüman Türk milletinin Avrupa'yı tehdit etmesiyle başlayan Hristiyan Haçlı İttifakı'nın saldırıları aralıksız 1000 yıl sürmüştür. Niteliği, karakteri ve yoğunluğu farklı olmakla birlikte bu saldırılar günümüzde de aynen devam etmektedir. Muharebeleri kazanmak ve savaşları kaybetmek gibi garip bir deneyim olan milletimizin bir o kadar garip olan bir başka alışkanlığı da çok unutkan olmasıdır. yarınını planlamayı bir türlü beceremeyen bir toplum, geçmişten ders ve deneyim almasını da bilmiyorsa, istiklal ve istikbalini tehlikeye atmış demektir. Sızısı iliklerimize işlemiş, yüreğimizi burkan, sızlatan ve milli onurumuza ağır gelen olaylardan birisi de, Balkanlarda Türk soyuna uygulanan katliam sırasında meydana gelmiştir. Zavra Müftüsü'nün hatıraları adıyla yayınlanan kitapta, Müftü Hüseyin Raci Efendi, yaşadığı, gördüğü ve anlattığı yüzlerce olaylardan birisini aynen şöyle ifade etmiştir. Zahire taciri Yanko adında bir habis, Zavra'nın istilasından sonra kendisine Rus zabıtası süsü vererek arkasına aldığı yağmacı ve intikamcı Bulgar haşeratıyla Müslümanları mahvetmek için Bükülmük'e gelmiş. Bulgarlar Müslümanları köy altına, yola, Yanko'nun karşısına çıkarmışlar. Yanko'nun Bulgarlara verdiği talimat gereğince 102 kişi seçilip samanlığa ve 110 kişi de cami ve mektebe hapsedilmiştir. Bunlar 3 gün mahpus tutulduktan sonra 4. gün samanlığın etrafına çalı çırpı yığılarak gazla ıslatılmış. Müslümanlar hali anlayarak derhal samanlık kapısını zorla açıp dışarı fırlamışlarsa da samanlığın etrafını sarmış olan silahlı 500 Bulgar asileri bunlara ateş açarak birkaçını öldürmüş ve çoğunu yaralamışlar. Yaralılar ve dışarı çıkanları tekrar samanlığa doldurup her taraftan ateşe vermişler. Biçareler feryatlar ederek birbirlerine sarılıp helallaşarak cayır cayır yanmışlar. Bu sırada Bulgar melunları ise gayda çalarak hora oynar ve kebap pişiriyoruz diyerek gülerlermiş. Bu mazlumlardan 6 kişi duman arasında arkadan bir delik açıp dışarı atılarak kaçmaya başlamışlar. Bulgarlar arkalarından kurşun yağdırmışlar. İkisi düşüp kafası kesilmiş, dördü yaralı halde kaçabilmişler. Bir firari yaralı binbir meşakkatten sonra yeni Zara kumandanı Rauf Paşa'nın huzuruna yaralı ve halsiz olarak çıkmış. Durumu anlatıp şikayette bulunmuştur. Ancak paşa mazlumu suçlu gibi tekdir ederek yarasını bile tımar ettirmeden arkadaşlarıyla birlikte hapse atmıştır. Şimdi burada yüreği sızlatan ne var diyeceksiniz. Belki de haklı olabilirsiniz. Ama bir dipnotta şunları okuyunca tüyleriniz diken diken olmaz, kanınız donmaz ve bu duruma nasıl geldik sorusuna cevap bulamazsanız, ülkenin yöneticileri gibi sizin de müdrike-i acize olduğunuz kesindir. Şimdi dipnotu okuyoruz. Yanko adlı Müslümanları yakan bu habis, yıllardan sonra Rauf Paşa'nın Edirne valiliği sırasında polis zabiti olarak tayin edilen Yanko Efendi'dir. Hainin öyle bir memuriyete tayini gaflet eseri olmalı diye yazar Müftü Raci Efendi. Ayrıca iç sızlatan bir mısra var ki ondan da her Türk insanının çıkarması gereken birçok ders olsa gerek. Aziz-i vakt idik, ada zelil kıldı bizi diyor düşünür. Günümüzde milli değerleri ayak altına alan, milletin dinine, milliyetine, tarihine, şerefine saldıran odakların suratlarındaki maskenin yırtılması her zamankinden daha büyük bir ihtiyaçtır. Burada başta milliyetçi mukaddesatçı basın olmak üzere her türden etkili yayın kuruluşları vasıtasıyla bugün ülkenin en stratejik noktalarını işgal eden Türk düşmanı Yankoları teşhis, teşhir ve ilan etmek en önemli görevler arasına girmelidir. Top sakallısını, sorumlu gazetecilik yaptığını söyleyenini, iştahla İslam ve Türklük düşmanlığını haber haline getireni, ketosunu, fatosunu ve bunların kökünü kökenini bir inceleyin. Yeni yeni Yankolarla karşı karşıya geleceksiniz. Asala'nın, PKK'nın, taşnakların, hıncakların, bölücülerin, bozguncuların, taşeronlarının bu halkın zihnini ve zekasını ihval etmelerine izin verilmemelidir. Noradokyanlar, Temolar, Boşoların torunlarından bu millete hayır geleceğini sananlar gaflet ve delalet içindedirler. Gaflet ve delalet İslam'ı ve Türklüğü adeta Balkanlardan silmiştir. Rauf Paşa gibiler zulme uğrayan kendi dindaşını ve kardeşini hapsederken, zalim ve katil Yanko gibilere milletin namusunu ve şerefini emanet edebilmişlerdir. Sessiz ve derinden torunlarının kendilerini anlayacakları anı bekleyen şehitlerin yürek yakan, iç sızlatan trajedilerini anlayabildiği ölçüde yeni nesiller tuzaklardan korunabilirler. Tuzak uzakta değil, hemen yanı başınızda, adı sanı size benzetilmiş Yankolar tarafından kurulmuştur. 3. Unutulan Kahraman Kilisli Süleyman. Meşhur Fransız generali Napolyon Bonaparte, 1396'dan itibaren yaklaşık 400 yıldır dost görünen Fransa'nın gerçek yüzünü 1798 yılında Osmanlı topraklarına saldırarak göstermiş olur. Bonaparte kumandasındaki ordu önce Malta'ya saldırarak orayı düşürür. Temmuz'un ikinci günü Bonaparte İskenderiye'ye askerleriyle çıkıncaya kadar Türk yöneticilerinden hiç kimse Napolyon'un Mısır hedefini kestiremez. İşin ilginç yanı, Napolyon şehri işgal edince bir beyanname yayınlar. kendisinin Türk dostu olarak Mısır'a ayak bastığını, son yıllarda Memlük beylerinin padişaha kafa tuttuklarını, padişahın Mısır'daki otoritesini tesis için buralara geldiğini, bunu gerçekleştirdikten sonra Mısır'dan ayrılacağını açıklar. Yanında getirdiği bilginlere de Mısır'ın medeniyet, kültür, tarih ve coğrafyasını büyük bir aşkla inceletir. Mısır'la ilgili Fransa'da yayınlanan 25 ciltlik Description de l'Egypte bu çalışmaların ürünü olarak ortaya çıkar. Daha sonra Fransa'da vuku bulan olaylar Napolyon'u Fransa'ya dönmeye mecbur eder. Bonaparte başkumandanlığı generallerinin en değerlisi olan Kleber'e bırakır. İngiltere'nin bazı oyunları yüzünden önceden varılan anlaşmalar uygulanmaz ve General Kleber Osmanlı Sadrazamı komutasındaki orduyu yener. Kleber'e karşı yapılan çeşitli saldırılar sürekli Osmanlı kuvvetlerinin yenilgisiyle sonuçlanır. Ancak Süleyman Bey adlı 24 yaşındaki kilisli bir Türk'ün Kleber'i Kahire'deki sarayda güneşlenirken hançerleyip öldürmesi Fransızların durumunu son derece nazik bir konuma sokar. Fransızlar kilisli Süleyman'ı ateşli işkencenin her türlüsünü yaptıktan sonra bu vatan evladını kazığa oturtarak şehit ederler. Sonra da Osmanlı topraklarında sürdürdükleri 3 yıl 2 aylık işgali sona erdirmek zorunda kalarak defolup giderler. Aradan yıllar geçer, Napolyon önce düşmanlarını yenerek kahraman olur, sonra yenik bir diktatör olarak sürgün edilir, nihayetinde de ölür. Mısır Osmanlı yönetiminden çıkar, sonra da Osmanlı İmparatorluğu dağılır. Kilisli Süleyman ise tarihin tozlu sayfaları arasında iki satırlık olsa da onurlu yerini alır. İşte bu noktada kelimeler adeta insanın boğazına düğümleniyor. Sırplar 1. Kosova Savaşı'nda Padişah 1. Murad'ı şehit eden Sırp'ı milli kahraman ilan ederek onun adına anıtlar dikmiş ve hikayeler, efsaneler, romanlar yazmışlardır. Fransızların Jeanne d'Arc'ı da aynı türden bir milli kahraman olarak adeta kutsallaştırılmıştır. Hatta Napolyon kendi milletinin bedeli yüksek kazanım olan cumhuriyeti yıkarak yerine diktatörlük kurmasına karşın Fransız milletine şeref ve onur kazandırdığı için ona anıt dikmiş ve buraya "Vatan size minnettardır" sözünü yazabilmiştir. Türkiye'de yöneticiler devleti için her türden riski üzerine alan vatan evlatlarına karşı son derece nankör bir tavır takınmaktadır. Hayatını ülkesinin istiklali için feda eden kilisli kahraman Süleyman'dan kilislilerin haberi var mıdır? Bundan da emin değilim. Bu türden kahraman çıkaran milletler, yukarıda da belirtildiği gibi örnek olması ve gelecek nesillerce hatırlanması için ismini ve yaptıklarını yaşatmanın her yolunu denerler. Bizde yufka yürekli, korkak ve hilekarlara verilen değer, kilisli Süleyman gibi abide insanlara verilmemektedir. Millet, bağımsızlığı ve geleceği uğruna kendini feda eden evlatlarını hiçbir zaman tarihin tozlu sayfaları arasında unutmaya terk edemez. Bu bakımdan millet olmanın ölçüsü, o toplumun bağımsız ve özgürlük konusundaki iradesinin şiddetiyle yakından ilgilidir. Özgürlüğün ve bağımsızlığın göstergesi de kilisli Süleyman gibilerin milletlerinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına yönelen tehditlere karşı gösterdiği tepkiyle ölçülür. Bir toplumu da kişisel ikbal ve menfaati uğruna ajanlık yapan hainler değil, nefsini aşmış, dini, devleti ve milleti uğruna kendini feda edebilen insanlar temsil eder. Onlar Çeçenistan'da Şamiller, Çin'de Kürşatlar, Avrupa'da Karapençe ve Malkoçoğulları olarak tarihte hak ettikleri yeri almışlardır. Bugün bu coğrafyada her türden savaş, yıkıcılık ve saldırıya karşı bu halk kendi bayrağına, dinine ve devletine sahipse bunu ya istiklal ya ölüm diyen kilisli Süleymanlara borçludur. Korkakların, kaçakların, namertlerin ve imansızların İngiliz'in, Amerikalı'nın ya da bilmem hangi milletin yönetimine tabi olmayı rahatlarını sürdürebilmek için tek çıkar yol olarak savundukları bir dönemde bir avuç kilisli Süleyman esir olarak yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek İstiklal Savaşı'nı yapmış, düşmanı vatandan atmıştır. Millet, kilisli Süleyman gibi kahramanlarını unutmayarak özgür ve bağımsız yaşama iradesine sahip olduğunu gösterebilir. Kahramanlarını unutan milletler kahrolmaya mahkumdur. Toplumu manipüle edenler, toplum için fedakarlık yapanları değil, kendi ego ve çıkarı için toplumu kullananları idealleştirmektedirler. Ülke için herkes bir şeyler yapmaktadır. Kimisi canını ve kanını dökmekte, kimisi de bu can ve kan uğruna var olabilen ülkede köşeler dönmektedir. Dönenlere dökenlere sadakat ve minnet duymayan ülkelerin geleceği olmaz.